A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programında Sedat Altan kardeşimle birlikte bugünkü değerli konuğumuz Sayın Selahattin Yazıcı. TYM'lerin açılımını izleyicilerimize siz yapar mısınız? Yani ilahiyat mezunları ve Yüksek İslam Enstitüleri mezunları der.
Tüm ilahiyat fakülteleri ve Yüksek İslam Mezunları Derneği. Şimdi bizim Yüksek İslam Enstitüleri iken sonra ilahiyat fakültesine dönüştü 12 Eylül darbesinden sonra.
Neye ihtiyaç, hangi ihtiyaca binaen derneği de kurdunuz?
Şimdi önce dönüşmesini anlatayım. Çünkü birçok insan onu bilmiyordur. Yüksek İslam Enstitüleri aynen eğitim enstitüleri gibi bir statüsü olan üniversite idi. O zamanlar biz Yüksek İslam Enstitüleri'nde akademi olmak istiyoruz diye boykotlar yapardık. Sonra bilahare birkaç kere bu boykotlar yapıldı. İşte akademi olmak istiyoruz, akademi olmak istiyoruz. Pankartlar asıldı, sloganlar, bildiriler vesaire. Bilahare 12 Eylül darbesi oldu. Darbede bu İlim Yayma'nın genel başkanı vardı. Siz herhalde onu tanırsınız, Mehmet Sağlam Paşa. Mehmet Sağlam Paşa da 12 Eylül Konseyi'nin genel sekreteriydi. O bize anlattı bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğini. Yüksek İslam Enstitüleri'nin dosyası geldi konseye dedi. Konseyde Kenan Paşa sormuş, bunlar ne istiyorlar diye. Onlar da demişler ki, paşam bunlar akademi olmak istiyor. Kenan Paşa demiş ki, bu işin en yükseği nedir? Demişler ki, fakültedir. O zaman fakültedir, fakülte yapalım bunları. Bir daha da seslerini çıkarmasınlar demiş. Yoksa bir de fakülte olmak için, fakülte olmak istiyoruz diye çıkar bağırırlar demiş. Bunu isterler. O şekilde konseyde 12 Eylül darbesinden sonra Yüksek İslam Enstitüleri ilahiyat fakültelerine dönüştü. Akademik bir düzey kazanmış oldu. Ondan sonra da hocalarımız hep akademisyen, doçent, profesör. O zamana kadar düz öğretim üyesiydi hepsi. Bu şekilde Yüksek İslam Enstitüleri ile İlahiyat Fakülteleri birleşmiş oldu. Tam da o zaman ben 1979 Yüksek İslam girişliyim, Yüksek İslam Enstitüsü girişliyim. 1984-85 İlahiyat Fakültesi çıkışlı öğrenci oldum. Yani hem Yüksek İslam öğrencisi oldum hem de İlahiyat Fakültesi öğrencisi oldum. Dolayısıyla derneğin adı da öyle oluştu. İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Mezunları Derneği diye oluştu. Tabii çok güzel faaliyetlere imza attı gerçekten. TYM'ler özellikle İslami alanlarda, sivil toplum alanlarında ilahiyat fakültelerinin, buna bağlı olarak imam hatip liselerinin haklarını savunmada, başörtüsü ile alakalı sıkıntılarda bayağı bir öncülük yaparak o dönemin bütün mahkemelerinde bu işin mücadelesini vererek, uluslararası mahkemelerde dahil olmak üzere o mahkemelerde bu işin mücadelesini vererek, ondan sonra Türkiye'de özellikle Kur'an eğitimine dönük çalışmalarda, Kur'an'ın tanıtılmasına dönük çalışmalarda, hatta her eve bir Kur'an-ı Kerim, açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali kampanyası ve Hazreti Peygamber'in hayatının içeren kitapların, kitapçıkların dağıtılması gayret çalışmalarında, bu Türkiye'nin hem dört bir tarafında hem internet üzerinden 24 saat yapılarak hem de ulaşamayacak olan kesimleri, özellikle bölgeleri, işte adaları, Kıbrıs'ı vesaire, buna benzer Kur'an'a ulaşmakta zorluk çeken kesimlerin bizzat ayağına götürerek, dağıtarak bu organizasyonları yaptı. Sonra da son 12 yıldır da 3 günde Kur'an eğitimini gibi hızlı bir projeyi
Onu biraz açalım Selahattin abi. Biz de katıldık ona çünkü.
Evet, izledik. Evet, ona zaten o seminerlerde sizin de katkınız oldu. Teşekkür ediyorum. O önemli. Çünkü o bizim hızlı Kur'an eğitiminin iki önemli ayağı vardı. Bir tanesi Kur'an'ı hızlı bir şekilde öğretmek. İkinci ayağı da kursa gelen insanlara ilahiyat dersleri adında dersler vermek ki o bir nevi bir minik bir ilahiyat eğitimi almış oluyorlardı o zamanki yaz eğitimlerinde. Zaten o şekilde de bir sertifika veriyorduk onlar mezun olanlara.
Biz de orada bizzat bunu müşahede evet. etmiştik Selahattin abi. Kur'an mucizeleri konferansları vermişti
evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar geldiler.
Ama TYM'lerin bu güzel hizmetlerindeki başarıların altında Selahattin abinin mücadeleci kişiliği yatıyor. Yani biz yakinen tanıdığımız için sizi iyi biliyoruz. Hali hazırda da halen gündemde bu hizmetlere yönelik mücadele kişiliğinizi halkımız da görüyor. Bu biraz da sizin daha önce gençliğinizde Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Tabii. bunlarla ilgili başkanlık da yaptınız benim bildiğim.
Milli Talebe Birliği Trabzon başkanlığı yaptım. Akıncılar'da İstanbul'da başkanlık yaptım. Fatih Akıncılar başkanlığı yaptım. Şöyle söyleyeyim, genlerinde herhalde sivil toplumculuk olan bir Cenab-ı Hakk'ın da lütfuyla Allah bizi bu istikamette hep yönlendirdi. Sürekli sivil gönüllü faaliyetler içerisinde bulundum. 6 yılda Gönül Teşekkürler Vakfı'nın icra kurulunda bulundum.
Müsiyat'ta
bulundum.
O yani çok önemli Selahattin abi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı yüzün üzerinde vakfın oluşturduğu bir platformdur, konseydir. İslam kardeşliği üzerine, dayanışması üzerine, hatta daha sonradan yabancı ülkelere de açıldı. Biraz o faaliyetlerden de bahseder misin Selahattin abi?
Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hep zor dönemlerden geldiğimiz için ben geçmişte de sıkıntıları çekmiş. İşte Süleyman Hilmi Tuna Han Hazretleri gibi, Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri gibi, Necip Fazıl Kısakürek Üstad gibi çok değişik insanların birçok ulemanın çektiği sıkıntıları gördüğümüz için, o mahkemelerde, cezaevlerinde, zindanlarda çektikleri sıkıntıları okuduğumuz için biz de onları kenarından, bucağından birazcık yaşamış. Yani ben mesela MTTB başkanı iken 2-3 ayda bir karakola çekilen bir adamdım. Yani bir bildiri basardık, bildiri dağıtırdık. İşte o zaman meşhur yazılamalar vardı, yazılama yapardık. Arkasından da kim yaptı diye hiç araştırmalarına gerek yok. Bu zaten Selahattin Yazıcı ortada, alıp götürürlerdi dosya açmak için, dosya kapatmak için. Böyle 2-3 ayda bir biz oraları ziyaret ederdik. Zaman zaman 1-2 ay tutukluk alırdık. Akıncılar zamanında da hep bu sıkıntıları biz yaşadık. Üniversite hayatımız da hep böyle sıkıntılarla geçti. Yurt dışına da gittiğimiz zamanlar mesela bu olayları bizatihi yaşadık. Mesela Kafkasya tarafına gittiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyetleri'ne gittiğimiz zaman orada Allah diyen birisini duyduğumuz zaman böyle bir hoş olurduk yani. Bilahare Balkanlar tarafına gittiğimiz zaman da aynı şekilde oralarda iyi kötü böyle örtünme sıkıntıları vesaire tesettür pek yoktu ama iyi kötü elinde bir tesbih gördüğümüz insan bile bizi heyecanlandırırdı. Sonra Üstad Necip Fazıl'dan dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti o çerçeve. Son tahlilde şunu derdi: Allah diyen bizden, biz de ondanız. Çünkü öyle bir dönemler yaşandı ki Türkiye'de Allah demenin yasak olduğu dönem. Yani eğer siz Tanrı demiyorsanız, Allah diyorsanız, ha tamam, irtica damgasını yiyorsunuz. Böyle dönemler yaşandı bu topraklarda, bu ülkede. Onun için bütün bu sıkıntıları yaşayan insanlar olarak gerek Kafkaslar'da, gerek Balkan'da, gerek Batı'da gittiğimiz yerlerde, seminerlerde, toplantılarda hep çerçevemizi biz geniş tuttuk. Yani olayların içerisinde pişe pişe geldiğiniz zaman bu böyle oluyor. O zaman İslam dünyası ya da Dünya İslam Birliği dediğimiz şey çok büyük bir şey oluyor. Öbür türlü kısır bir kapının içerisine bu işi sıkıştırdığınız zaman ya da cemaatin içerisine, bir tarikatın içerisine, bir tarikat kolunun içerisine sıkıştırdığınız zaman, bir teşkilatın içerisine sıkıştırdığınız zaman ya da bir devletin sınırları içerisinde, Misak-ı Milli gibi, böyle kapalı kutu gibi tuttuğunuz zaman buradan bir büyüklük çıkmaz. Buradan küresel anlamda bir İslam çıkmaz. Çünkü İslam evrenseldir bir kere. Yani kuzeyiyle, batısıyla, güneyiyle, doğusuyla, her şeyiyle İslam çok geniş bir çerçevedir. O zaman siz hem Hazreti Ali'nin tabiriyle iri oluyorsunuz, hem büyük oluyorsunuz, hem de hükmediyorsunuz. Öbür türlü meseleyi daralttığınız oranda da mahkum oluyorsunuz, esaret altına giriyorsunuz, küçülüyorsunuz, yeniyorsunuz ya da yutuluyorsunuz. Bu kadar basit. Onun için biz hiçbir meşrebi, hiçbir mezhebi, hiçbir cemaati ya da tarikatı, onların hepsini bir ve beraber gördüğümüz oranlarda hep dünyaya hükmetmişiz. Şehir şehir parçalandığımız zaman ya da tarikat tarikat parçalandığımız zaman, cemaat cemaat parçalandığımız zaman da hep yabancıların esareti ve mahkumiyeti altında kalmışız. Bunu böyle görmek lazım yani. Onun için buradaki çerçeve, bakış açısı çok önemli.
Birliğin bir getirdiği de, bereket ve güç zaten bir, tabii, doğru.
Bir, yani vahdet dediğimiz şey, tevhid olmak dediğimiz şey, yani tek tevhide, tek Allah'a bağlanmak dediğimiz şey, yukarıdan bir piramit gibi aşağıya doğru geldiği zaman, o zaman aşağıda büyük bir kitle oluşuyor.
Biz zaten hükmetmek derken
o kitlenin, de... O kitlenin aşağıdan büyük olması, yukarıdan da tevhide, yani Allah'ın ipine sımsıkı, topluca bağlı olması lazım.
Amen.
İşte bu böyle bir bütünlük olmazsa, yani teke bağlı bir bütünlük içerisinde, Allah'a, peygambere, Kur'an'a, işte aşağıya doğru geldikçe genişliyor. Bütün o kılcal damarlara kadar yayılıyor. Bir büyük bütünlük içerisinde bu ortaya çıktığı zaman, işte o zaman siz hiç kimseyi dışlayamazsınız.
Çok İslam birlikteliğini çok güzel özetlediniz. Yani bir araya gelinmediğinde, birlik olunmadığında Cenab-ı Allah da Kur'an'da buyuruyor. Yeryüzünde büyük bir fitne olacağını. Aynı zamanda mezheplerin, meşreplerin kardeşliğinden bahsettiniz. Ben sizin o kurslarınıza geldiğimde orada Selahattin Özgündüz Hoca'yı da tanırız biz. Türkiye Caferileri dini lideri. Onun yakın talebeleri ve arkadaşlarını da sizle beraber görmüştük. İlk kez orada bir teşrik-i mesrainiz olduğunu gördük. Daha sonrasında Şii Ehl-i Sünnet kardeşliği üzerine sizi konferanslara da davet ettiler. Evet. Orada konuşmacı da oldunuz. Şimdi zaten günümüze baktığınızda özellikle belli art niyetli güçlerin Ehl-i Sünnet'le Şia'yı bir araya da görmemek ve birbirine düşürmek istediğini görüyoruz. Bir hem o çalışmaları anlatıp hem de bugün Ehl-i Sünnet Şia kardeşliği üzerine neler yapılmalı inşallah?
O konuyla alakalı belli referans noktaları vardır. Benim Şia ile Alevilerle alakalı 1999 yılından itibaren ciddi çalışmalarım oldu. Ciddi analizlerimiz oldu. Hatta İlahiyat Fakültesi'nde mezhepler tarihi hocalarımızı topladım. Dedim ki biz böyle bir çalışma yapacağız. Burada bir akademi kurulu oluşturalım. Bu çalışmaları bir yönlendirelim. Yani nerede bizim asgari müştereklerimiz nelerdir? Nerede antrak kalabiliriz? Ayrı düştüğümüz konular nelerdir? Ama ben o faaliyetler esnasında bir şeyi gördüm. Bizim Alevi ve Caferi arkadaşlarımızla, Şii kardeşlerimizle aramızdaki bağ Hazreti Ali'dir. Yani Peygamber Efendimiz'in en sevdiği kızını verdiği damadı. 4 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz'in yanında büyümüş. Bakın önce Peygamber Efendimiz çocukluğunu Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in yanında çocukluğu geçiyor. Ebu Talip ona sahip çıkıyor. Ama bilahare Ebu Talip zora sıkıntıya girince Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendikten sonra biliyorsunuz zengin oluyor Peygamber Efendimiz. Çünkü onun ticari işlerini evlenmeden önce de Peygamber Efendimiz yürütüyordu. Onu da konuşuruz bir ara bu hem işin ticaret boyutunu hem doğruluk dürüstlük boyutunu o çok önemli bir olgudur. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Hazreti Hatice de ona annelik yapıyor. 4 yaşından beri biliyorsunuz ilk Müslüman olan çocuktur Hazreti Ali. Çocuklardan ilk Müslüman olandır. Ve hatta Peygamber Efendimiz önce Hazreti Ali'ye, Hazreti Hatice'ye meseleyi anlatıp Hazreti Hatice zaten geçmişinden itibaren Peygamber Efendimiz'in bütün vasıflarını bildikten sonra o vasıfları tek tek sayıyor. Sen en doğru insansın, sen yetime sahip çıkansın, sen sahipsizin sahibisin, en emin insansın. Efendime söyleyeyim, hastalara koşarsın, insanların yardımına koşarsın. Tabii ki peygamberliğin haktır diye ilk iman eden kişi Hazreti Hatice'dir. Böyle bir hanım annemizdir. Hazreti Hatice annemiz. Arkasından da Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye meseleyi söyleyince çocuk olmasına rağmen zannediyorum 6 yaşlarında o sırada 6 yaşlarındadır. Hazreti Ali diyor ki ben bir babama sorup geleyim diyor. Ebu Talib'e doğru giderken daha birkaç adım attıktan sonra geri dönüyor. Dönüyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ben niye babama sorayım diyor. Yani şimdi bizim ortak yanımız Hazreti Ali ise ve her Alevi'nin, her Caferi'nin, her Şii'nin bağlı bulunması gereken merkez Hazreti Ali ise öyle olması lazım. Çünkü bu işin aslı, esası eğer bozulmamışsa, sahte bir hale dönüşmemişse kaynak odur. Biz Hazreti Ali'yi mehaz alarak, İmam Ali'yi mehaz alarak, Saadet asrının 4. halifesini mehaz alarak biz ortak paydamızı çok rahatlıkla oluşturabiliriz. Biz adımımızı o istikamette atarken Nehçül Belaga diye Hazreti Ali'nin günümüze kadar taşınan, eksiğiyle fazlasıyla günümüze kadar taşınan kitabını Nehçül Belaga'yı öne aldık. Ve bakın çok önemli bir şeydir bu. Ben mesela Alevi ya da Caferi toplantılarında protokol konuşmacısı olarak takdim edilirken söyledikleri şey şudur, cümle şudur. Dünyada ücretsiz olarak en çok Hazreti Ali'nin Nehcül Belagasını dağıtan bir lideri takdim ediyoruz. Bu büyük bir onur, şeref bizim için. Maşallah. Hakikaten 1999'dan itibaren başlattığımız o çalışmayı en güzel şekilde bugüne kadar getirdik. Bugün de aynı şeye devam ediyoruz. Hem ayaklarına götürmek, ta Hatay'a kadar mesela. Hatay'da bile biz Alevi Caferi toplantılarında Nehcül Belaga dağıtmışızdır. Caferi toplantılarının tamamını da dağıtmışızdır. Alevi toplantılarına gittiğimiz zaman dağıtmışızdır. Bu konuda ortak paydayı oluşturmak, yani oradan hareketle Kur'an'a varma noktası. Biliyorsunuz meşhur bir söz vardır. Bütün kitaplar Kur'an'ın anlaşılması için yazılmıştır. Marksist, sosyalist, şu bu falan filan. Ben şimdi bazen İslam'ı anlatırken, tıbbi alanlarla alakalı da anlatırken, mesela insanların uzmanlık alanlarıyla alakalı da anlatırken şunu söylüyorum. Herkes Allah'ın kanunlarını yerine getirmeye çalışıyor. Mesela bir bünyede diyelim ki gözde bir bozulma var. Onu aslına döndürmek için göz doktoru uğraşmıyor mu? Neye uğraşıyor? Allah'ın yarattığı hale getirmek için. Tansiyon. İnsan vücudunda tansiyon bozulduğu zaman Allah'ın o vücuttaki bir kanunu bozuluyor. O doktor Allah'ın o kanununu aynı o yaratılış kanunlarına getirtmek için uğraşıyor. Yani bilerek ya da bilmeyerek o doktor Allah'ın bir kanununu yerine, kalpte bir bozulma varsa onu, böbrekte bir bozulma varsa onu, şekerde bir bozulma varsa onu Allah'ın yarattığı kanun, yani o yaratılış kanununun hizasına getirmek için can araş bir şekilde gayret gösteriyor. Ameliyat yapıyor, ilaçlarla tedavi ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama son tahlilde yaptığı şey Allah'ın o yaratılış kanununu yerine getirme gayretidir. Bunu iman ve İslam dairesi içerisinde yaparsa bu ibadet oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu yapmadan, bunu böyle bir iman dairesi içerisinde bunu yapmadan, böyle bir gayretin içerisinde olması da insana hizmet oluyor. İman dairesi içerisinde yaptığı zaman her yaptığı, her attığı adım ibadet sayılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi meseleyi böyle geniş çerçeveli tuttuğunuz zaman ve başladığınız ilk açının ilk noktasında hiçbir sapma olmaksızın o meseleyi düz bir şekilde anlattığınız zaman, yani Erbakan Hoca'nın meşhur bir sözü vardır. Açının başlangıç noktasında milyonda bir sapma gitgide onu 180 dereceye kadar götürür. Yani büyük bir sapma meydana geliyor. Halbuki açının o ilk başlangıç noktasındaki istikamet, dost doğru dediğimiz yol, sırat-ı mustakim dediğimiz şey, orada dümdüz bir istikamet içerisinde tutturulabilirse, o açıda yani hiçbir sapma olmazsa, biz o sırat-ı müstakimi yakalamış oluruz ve onun üzerinden geçmiş oluruz. Onun da üzerinden geçileceği yer esasında dünyadır. Bunun dışındaki bütün sapmalar, küçük gibi görünen, ama insanların ihmal ettiği, o teferruatta her şey saklıdır diyoruz ya, insanların ihmal ettiği o sapmalar meseleyi öyle büyük bir noktalara götürüyor ki işte bugün Şia-Sünni çatışması. Ha bunda Şia'nın suçu yok mu? Sünni'nin suçu yok mu? Elbette var. Şia'nın niye suçu var? Çünkü Şia Hazreti Ali'ye tam manasıyla ittiba etmiyor. Orada bir sahteleşme söz konusu. Sünni'nin niye suçu var? Sünni de ehli sünnet dediğimiz olgu, Hazreti Peygamber'e sıkı sıkıya bağlı olmak, orada da sapma var, sahteliğe kayma var. Dolayısıyla bütün o sahtelikler ve kaymalar, başlangıçta küçük gibi gözüken ayrılıklar, gitgide uçurum haline geliyor ve insanların birbirini katlettiği sonuçlara yol açıyor. İslam dünyasındaki ayrılıkların esas kaynağının kirlenme olduğunu görüyoruz. Yani su mesela esas kaynağından çıktığı zaman tertemiz, berrak bir şekilde çıkıyor. Ama o aşağılara doğru aktıkça ona bir sürü virüsler katılıyor. En sonunda neredeyse zehir haline geliyor. İşte bunun zehir haline gelmemesi için Allah'ın o Kur'an'ı bize kıyamete kadar ışık tutuyor. O berrak, tertemiz su orada. Ona sıkı sıkıya sarılacağız. Ondan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatını çok iyi içselleştireceğiz. Ondan sonra ona çok sıkı sıkıya bağlı olan Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, ondan sonra bize kadar tevarüs eden hem ashab-ı kiram ve onların mirasçılarının o zincirini, o tertemiz zincirini, Kur'an'a bağlı olan o zinciri, Kur'an'a ve sünnete bağlı olan o vurguyu da yapmamız lazım. Çünkü Kur'an bu işin teorisi ise sünnet bu işin pratiğidir. Hiçbir şeyin teorisi tek başına teori olarak tertemiz ortadadır. Ama onun pratiğinin, uygulamalarının bize yansıması lazım. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı canlı yaşayan bizim en birincil örnekliğimizdir. İşte onun için biz onun ümmetiyiz yani.
Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insana verdiği değer, kadına verdiği değer, bunları gösterebilirsek ve tam hazmettirebilirsek bütün Müslüman kardeşlerimize ve dünyaya, zaten dünyanın istediği bir model olmuş olacak. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz, değil mi? Yani gayrimüslim olanları, inanmayanları da, yani kendi emanetimiz altında görüyoruz. Geçmişimiz, tarihimiz öyle değil mi? Dolayısıyla o barışın ve o sevgi ortamının oluşması için kimseyi ötekileştirmeden, herkese sevgiyle, saygıyla bakarak, birlik, beraberliği oluşturarak, ama o birliğin karşısındakileri de karşı bir cephe olarak görmeden, hepsine de sevgi ve barış göstererek, Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, onun ahlakıyla, dediğiniz gibi yol gösterici olarak Kur'an'ın ahlakıyla birlikte, hep birlikte. Hepimizin isteği bu. Yani birliği, beraberliği inşallah İslam dünyasında oluşturursak ve Peygamber Efendimiz'in ahlakı da herkese böyle hazmettirebilirsek.
Onun pratiğe dönük bütün uygulamalarını, hayata dönük bütün uygulamalarını biz Hazreti Peygamber'den aldığımız için, Ashab-ı Kiram'dan aldığımız için, mesela biz niye sabah namazını 3 rekat kılmıyoruz? Sabah namazı 3 rekat kılınabilir mi? Kılınamaz. Akşam namazı 3 rekattır. Farzı 4 rekat kılınabilir mi? Kılınamaz. Çünkü Hazreti Peygamber nasıl yaptıysa biz aynısını yapmakla yükümlüyüz. Pratiğini o göstermiştir. Bir de şu, özellikle İslam dünyasında Hazreti Peygamber'i ve onun sünnetini, hadislerini dışlayan bir şey var. Bir kumpas var, öyle diyelim, yani Müslümanlara dönük bir kumpas var. Orada şunu özellikle görmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sürekli Allah'ın gözetiminde ve Cebrail ile birliktedir. Sadece vahiylerde değil, bakın. Vahiyi Cebrail aleyhisselam getiriyor. Vahiy getiriyor ama namazın nasıl kılınacağını da Cebrail ona gösteriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz, hani o daha henüz nübüvvet gelmeden önce, peygamber gelmeden önce üzerinden bulutlar yürüyor, gölge yapıyor. Birçok ona ait mucizeler var. Onlarla birlikte ta doğuşundan itibaren görüyoruz ki Allah'ın koruması altında, meleklerin koruması altında geliyor ve uygulamaları da ona bizatihi Cebrail aleyhisselam öğretiyor. Sonra mesela o vahye şahit olanlar, gerek Hazreti Ali, gerek Hazreti Ömer, gerek Hazreti Bekir, o vahye şahit olanlar, birisi geliyor, insan suretinde birisi geliyor, Peygamber Efendimiz'e İslam nedir diye soruyor, ihsan nedir diye soruyor, irfan nedir diye soruyor, iman nedir diye soruyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz onları cevapladığı zaman doğru söyledin diyor. Orada bir şey var, düzenli bir takip, yani bütün her şey direkt Allah tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla, o büyük melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e getiriliyor, uygulamaları yaptırılıyor ve o uygulamaları Peygamber Efendimiz hayata geçirip bize örneklik teşkil ediyor. Tek örneğimiz o, pratik uygulamalarda tek örneğimiz o. Ama teorik olarak da sarılacağımız Allah'ın ipi Kur'an'dır. Ona da Kur'an'da öyle diyor. وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine bakın, bu vurgular çok önemli. Ben bunu özellikle her yerde bunun altını diyor ki ayette. Ayetteki o kelimeleri seçmek, bunlar çok önemlidir. Onun ancak o vurgunun anlamını, manasını öyle kavrayabilirsiniz. Diyor ki sımsıkı, bakın Allah'ın ipine tutun demiyor. Dikkat edin, bu vurgular çok önemlidir İslam'da. Evet. Kur'an'da, ayetlerde bu kanunlar da, yani ben mutlak kanunlar diyorum onlara. Bu mutlak kanunlara uymadığınız zaman paramparça olur, perişan olursunuz. Şimdi diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı, bakın sımsıkı topluca sarılın diyor. Sımsıkı ve topluca. Yani tek başına git Kur'an'a sarıl demiyor. Sımsıkı sarılacaksınız ve topluca sarılacaksınız. Yürekler toplu vuracak yani. Şairin dediği gibi. Anlatabiliyor musun? İttihat dediğimiz şey oralardan başlıyor. Ve Peygamber Efendimiz döneminde Mescid-i Dırar'ın açılmasına bile müsaade etmiyor. Yani Allah'ın mescidi, Allah'ın müsaade ettiği mescid olacak ve Peygamber Efendimiz de ona cevaz verecek.
Bu noktada Selahattin abi şunu sormak istiyorum ben. Mesela birçok meselede tek bir ses haline gelebiliyor Müslüman dünyası. Yani başörtüsü sorunu, farklı sorunlar oluyor. Fakat bu kadar zulüm yaşanıyor. İslam coğrafyasında şu an ahir zamandayız. Kan akmayan bölge yok neredeyse. Ama biz İslam Birliği istiyoruz, İttihat-ı İslam istiyoruz, sesleri de yükselmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi esasında Müslümanların geldiği noktada çok moral bozukluğu içerisinde olmaya gerek yok. Onu söyleyeyim.
Allah'ın izniyle inşallah.
Müslümanlar güneşi kaybetmişler. Ceplerinde kaybetmişler. Üstad öyle diyor. Güneşi cebinde kaybedip astarı cebinde aramak. Müslümanların böyle bir eksik kaldıkları taraf var. Onun da tamamlanması çok kolay. Onu deruhte ettikleri takdirde, onu elde ettikleri takdirde ben bütün sıkıntıların gitgide tamamen kaybolacağını düşünüyorum.
Allah'ın izniyle. İnşallah. Cenab-ı Allah da bize bunu ayetlerde vaat ediyor zaten inşallah.
Bunu düşünüyorum. Dünya hani şimdi tabii çok siyasi bir tabir oldu ama çok hoş bir tabir oldu. Bütün dünya bu cümleyle çalkalanıyor. Bunu da buradan vurgulamamızda fayda var. Dünya beşten büyüktür. İslam dünyası bizim ilim adamlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz hala bakıyorum gazetelerde yazanlar, çizenler İslam dünyasının 1,5 milyar olduğunu söylüyorlar. Ben 2 milyar olduğunu söylüyorum. Hatta 2 milyarı da geçme noktasına doğru gidiyor, adım adım gidiyor. Onun dışında 63 ülke var. Onun dışında Avrupa'daki Müslümanlar var. Onun dışında Amerika'daki Müslümanlar var. Bunları hesaba kattığınız zaman bizim 2 milyardan fazla olmamız gerekiyor. Siz 8 ülkeyle 1 milyarlık nüfusu bir araya toplayabiliyorsanız ve bunu da Türkiye gibi öncülük yapan bir ülke bunu başarabiliyorsa, bu ülkenin kültür coğrafyasının çok geniş olduğunu ve dünyadaki temsil kabiliyetinin de çok yüksek olduğunu hesaba katmamız lazım. İşte buradan da baktığınız zaman o masanın içerisinde eğer hiçbir Müslüman ülke yoksa bunu elde edecek, bu gücü toparlayacak bir merkezin olması gerekiyor. Bu da Türkiye'dir. Niye Türkiye'dir? Çünkü hilafetin düştüğü yer burasıdır, kalkacağı yer de burasıdır. Kalkacağı yer de burasıdır. İnsan düştüğü yerden, yiğit düştüğü yerden kalkar. Buradan kalkacaktır. Bunun bütün işaretleri var. Onu söyleyeyim. Bütün işaretleri var bunun. Fakat şey konusunda, o başlangıçta söylediğiniz Şii-Sünni çatışması konusunda dediğim gibi 99 yılından itibaren çok yoğun çalışmaların içerisinde olmama rağmen bütün bu birikimleri yok eden Suriye hadisesi olmuştur. Suriye hadisesinde de bana göre İran çok büyük yanlış yapmıştır. Bunun altını çizeyim. Evet, 300 bin insanın, yani bir tek başına sadece ve sadece Esed'i korumak adına 300 bin insanın ölmesi gerekmiyordu. Bundan sonra ölecekler de cabası. O kadar çocukların, o kadar kanların dökülmesi gerekmiyordu. O kadar kadınların, o kadar insanın yetim kalması, dul kalması gerekmiyordu. Burada yanlış bir strateji izlenmiştir. Orada Esed feda edilebilirdi. Herhangi birisi üzerinde ittifak sağlanabilirdi ve İslam Birliği'ne de hiçbir zarar gelmezdi. Bana göre İslam Birliği'ne en büyük zararı Suriye'deki olaylar vermiştir. Ve epey mesafe alınarak gelinen birçok aşama da maalesef bu bahsettiğim anlayış tarafından bir şekilde sıfırlanmıştır. O noktaya da yeniden sıfırdan başlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
İnşallah. Suriye inşallah konusu olur. Biliyorsunuz Peygamberimiz bahsetmiş. Suriye konusu ayrı zaman alametlerinden yani. Hakikaten.
İnşallah İslam yani Birliği zaten öncesinde böyle bir
evet, yani yaşanacak. İslam Birliği'ne giden yoldaki bir aşama olarak Peygamber Efendimiz ondan bahsetmiş. Ben önemli bir konu sormak istiyorum. Kendimce önemli gördüm. Tabii ki şüphesiz hep de siz de şey yapıyorsunuz. Şimdi İstanbul İlahiyat'la Ankara İlahiyat bazı görüş farklılıkları ve anlayış farklılıkları olduğu söylenir. Bu çerçevede veyahut sizin düşüncenizi merak ediyorum. Genelde biraz oradan ağırlıklı olduğu için Ankara'dan. İslam'da evrim, Kur'an'da evrim vardır düşüncesi var, bir akım var. Bazı tamamen bu ilahiyat profesörlerinde gördüğümüz yanlış bir inanış olarak evrim düşüncesi. Bu akımı nasıl görüyorsunuz siz?
Ben Trabzon İmam Hatip 6. sınıftayken ilk hutbemi okudum. İlk hutbeyi de okuduğum yer Gülbahar Hatun Camii'dir. Gülbahar Hatun Camii, Gülbahar Hatun Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir. Kanuni Sultan Süleyman Trabzon şehzadesi. Orada doğmuştur. Hem şehrimizdir yani. Onu söyleyeyim. Şimdi orada okuduğum hutbede bu takdir ilahi. O gün hazırladığım hutbe biraz beşeri sistemlerle vahiy sisteminin mukayesesi şeklinde olmuş. Yaratılışa dair unsurlar içeriyor. Mesela orada şunu söylemiştim. Türkiye'de solcular Marksistler, maymundan geldiğimizi söylüyorlar. Bir kısım Türkçü, ırkçı kesimler de Türklerin Bozkurt'tan geldiğini söylüyor. Hepimizin Adem'in çocukları olduğumuz ve Allah'ın bizi yarattıktan sonra kendinden bir parça olarak bize üfürdüğünü ve ruhu bir cesede giydirerek Allah tarafından tam eksiksiz bir şekilde yaratıldığımızı söyleyen vahiy nizamı var. Şimdi siz bu vahiy nizamıyla bu beşeri sistem arasında, beşeri nizam arasında, insan aklından çıkan bu fikirler arasında tercih yapmaya zorlanıyorsunuz. Ben sizin Adem oğlu Adem, insan oğlu insan olduğunuza inanıyorum. Hepimizin öyle olması gerektiğine inanıyorum. Ve hayatımızı da o Hazreti Adem'den başlayıp bize kadar gelen bu çizgi üzerinde, yani vahiy çizgisi üzerinde yürütmemiz gerektiğine inanan insanlardan. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çoluk çocuğunuzu da bu istikamette yetiştirin. Böyle sapık düşüncelerin, insan kafasından oluşturulmuş düşüncelerin peşine düşmeyin. Allah'ın tarafında olun, şeytanın tarafında olmayın diye böyle bir tavsiye içeren böyle bir sayfalık hutbedir. Benim hayatımın en önemli hutbelerinden bir tanesi. Hayatımda hiç aklımdan çıkmayan hutbelerdir. Sonuçta da Adnan Hoca'nın bu yaratılış kanunuyla alakalı çalışmalarını gördüğüm zaman hep o hutbe aklıma gelir. Ya bundan dolayı da bir tebessüm gelir içime. Yani orada ortak bir kanaat vardır. Tabii ki bugünkü eğitimin içerisinde bunların olması, ilahiyat fakültelerinde. Şimdi ilahiyat fakültelerine bakarken şöyle bakıyor insanlar. Öyle de bakmasınlar yani. Onun için bunun altını çiziyorum. İlahiyat fakültelerinde sosyoloji, psikoloji, hatta müzik, tasavvuf, müziği bölümleri vesaire gibi bölümler var. Almanca bölümleri var, İngilizce bölümleri var vesaire. Yani çok değişik bölümler var. Felsefe bölümleri var. Felsefenin bütün bölümleri var aşağı yukarı. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerindeki hocaların içerisinde çok değişik alanlardan gelip değişik inançlarda ve düşüncelerde olan insanlar var. İlahiyat fakültesini yekpare, tam eksiksiz bir şekilde Kur'an'a bağlı bir merkez olarak insanlar görmesin. Daha doğrusu elbette Kur'an'a bağlı merkezlerdir ama içerisinde çalışan hocalar, profesörler, bir kısım akademisyenler farklı sosyolojik ya da sosyal ya da psikolojik etkenler altında kalan insanlardan da oluşuyor. Yani tek başına o çizgiyi takip eden insanlar değil. Onun için orada da bu evrim teorisinden etkilenen insanlar var. Ama bu evrim teorisinden etkilenen insanlar onu bir şekilde Kur'an'a sığdırmaya çalışarak oradan hareket ediyorlar. Yani Allah'ın cezalandırmak olarak maymunlaştırdığı bir topluluk vardır. Oradan hareketle buradan acaba böyle bir çıkış bulabilir miyiz falan diye gidenler var. Bir de Kur'an'da her şey sudan yaratılmıştır ayeti var. Oradan suya yönelip sudan bir şekilde şempanzeyi oluşturan, oradan da başka şeylere doğru getiren.
Ama zaten bir maddenin özünde, her tamamen su olduğunu Cenab-ı Allah.
Tamamen gayri bilimsel. Halbuki yaratılışla alakalı ayetlerde gerek Bakara suresinde gerek birçok surede Cenab-ı Hak o yaratılışla ilgili olan o mutlak kanunları birçok yerde tekrarlıyor. Yani insanı nasıl yarattığını, çamurdan nasıl yarattığını, nasıl oluşturduğunu, ona nasıl ruhundan üfürdüğünü. Zaten ben şuna her zaman şaşırıyorum. Mesela bir adam göz doktoru. Bir göz doktoru nasıl evrim teorisine inanabilir? O gözün bütün katmanlarını, merceklerini,
kompleks yapısını.
Efendime söyleyeyim, o kompleks yapısını, beyni olan o kılcal damarlardaki bağlantısını görerek bir doktor nasıl bu tür düşüncelere sapabilir? Kulağın yapısını inceleyen, beynin yapısını inceleyen, kalbin o emme basma tulumba gibi sürekli çalıştığını ve beyne yaklaşık günde 1000 litreye yakın kanın sürekli beyin tarafından dönüştürüldüğünü ve vücudun en ücra köşesine kadar o kanın nasıl pompalandığını gören, o kılcal damarları gören insanların nasıl bu yaratılış kanununun dışında, o mutlak Allah'ın koyduğu o kanunun dışında düşünebildiklerine ben hep şaşırırım. Bir insanın konuşma, her insanın konuşma sesi farklı. Bak sizin tonunuz farklı, Sedat'ın tonu farklı, benim tonum farklı, Yasin'in tonu farklı, herkesin tonu farklı. Göz bakışlarınızdaki farklılık bile, yani gözlerinizdeki tek başına şu gözü perde arasını alıp her insanı o gözlerden bile tanımak için yeterli bir sebep. Ondan sonra her parmak izinin farklı olması, her insanın farklı bir yaratılışta bütün bu mucizeleri gören insanlar, her insanın geninin farklı olması, genlerinin farklı olması, Yani biliyorsunuz cinayetlerde bir saç teli yeterli oluyor. Polisiye vakalarda bir saç teli suç, hırsızlık ya da cinayetlerde neyse yeterli olur. Genetik olarak yeterli. Her insanın farklı olması. Yani buradaki yaratılış mucizesini görmemek ve bunun büyük bir en büyük yaratıcı tarafından yapıldığını görmemek mümkün değil. Görmemek körlüktür yani. O zaman işte Allah Kur'an'da diyor. Hatamallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim şahatun ve azabun azim. Yani onların diyor gözlerine perde çekilmiştir, kalpleri mühürlenmiş. Onlar görmezler, anlamazlar. Ama Allah onlar için büyük bir azap hazırlamıştır. Yani bunu görmemek mümkün değil. Baktığınız zaman her şeyi görürsünüz. Bitkide de görürsünüz bunu. Her bitkinin farklı yaratılmış olması. Her hayvanın farklı şekillerde ve hatta farklı vazifelendirmelerle yaratılmış olması. Bir köpeğin bekçilik görevini ona kim verdi? Bir arının bal yapma görevini ona binbir çiçekten farklı farklı çiçeklerden çiçek alarak o bal yapma görevini ona kim verdi?
Ki Cenab-ı Allah yani ayette vahyettik bir, diyor.
Evet işte. Bir aslanın yaptıklarını ettiklerini yönlendirmelerini gördükten sonra bir yılanın vazifelerini gördükten sonra her birinin ayrı ayrı bir akbabanın bir kartalın görevlerinin farklı farklı olduğunu gördükten sonra bunun görülmeyecek bir tarafı yok. Bakarsanız her şeyi çok iyi görürsünüz. İnsan kendi başına bir alemdir. Dünya kendi başına yani bitki ayrı bir bitkiler dünyası ayrı bir alemdir. Yani bir ağaçtan elma, bir ağaçtan armut, öbür ağaçtan nar, öbür ağaçtan kayısı, öbür ağaçtan şeftali ki birbirine benzeyen şeyler de vardır. Ve öbür ağaçtan portakal, diğerinden mandalina üreten kanun hangi kanundur?
İşte o yüzden alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz.
Yani biz Allah'a öyle başlıyoruz.
Bizi de görenlerden kıldığı için Allah'a ne kadar sonsuz şükrediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Selahattin Erbil programımıza. Evet, en son konuştuğumuz konu olarak yaratılış gerçeği ve Kur'an'da evrimin olmadığına dair A9 ekranlarında olan bir filmimiz var. Onun yayınıyla bitirelim istiyorum filmimi. Hayırlı günler dileriz efendim. Görüşmek üzere.
Allah Kur'an'da gerek canlılığın gerekse evrenin yaratılışı hakkında pek çok ayet indirmiştir. Fakat bu ayetlerde evrimle yaratılış olduğuna dair hiçbir bilgi ya da işaret bulunmamaktadır. Kur'an'da canlılığın ve evrenin Allah'ın ol emriyle mucizevi bir şekilde var edildiği bildirilmektedir. Elbette Allah dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kur'an'da bu yönde bir işarete rastlanmamakta, evrimcilerin öne sürdüğü türlerin aşama aşama oluşumu iddiasını destekleyecek tek bir tane bile ayet bulunmamaktadır. Eğer böyle bir yaratılış şekli olsaydı, bunu Kur'an ayetlerinde detaylı açıklamalarıyla görmemiz mümkün olurdu. Çünkü Allah, Kur'an'da her şeyin açıklamasının bulunduğunu bildirmektedir. Bu Kur'an, düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Durum bu kadar açıkken, bazı Müslümanların Darwinizme inanıp bu sapkın teoriyi savunup destekledikleri görülmektedir. Bu kimseler, evrim teorisini savunabilmek ve kendilerince Kur'an'dan delillendirebilmek için bazı ayetleri anlamlarını çarpıtarak kendi istekleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar. Anlamları çok net olan ayetleri hatalı tefsir ederek, bu ayetlere gerçek ve açık anlamlarından farklı anlamlar yüklemekte, zan ve tahminle bir takım çıkarımlarda bulunmaktadırlar. Oysa Kur'an'ın bütününe bakıldığında ya da evrime delil gösterilen Kur'an ayeti, öncesinde ve sonrasındaki ayetlerle birlikte değerlendirildiğinde, yapılan yorumların son derece zorlama ve geçersiz oldukları görülecektir. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz? Oysa O sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Evrimsel yaratılışı savunanlar ayette geçen tavır tavır kelimesini evrim merhalelerinden geçirerek şeklinde çevirirler. Oysa ayetteki tavır tavır ifadesinin karşılığı olan Arapça etvaren kelimesinin evrim merhaleleri şeklinde çevrilmesi tamamen bu kişilerin şahsi yorumudur. Etvar kelimesi tavır, halet, durum anlamına gelen tavru kelimesinin çoğuludur ve Kur'an'da bu şekilde başka bir ayette geçmemektedir. İslam alimlerinin bu ayetle ilgili tefsirleri de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Örneğin Elmalılı Muhammed Hamdi yazır, Kur'an-ı Kerim tefsirinde bu ayeti "Oysa o sizi aşama aşama birçok hallerden geçirerek yaratmıştır" şeklinde tercüme etmiştir. Ayetin tefsirinde ise bu aşamaların neler olduğunu şöyle açıklamaktadır. Ebu Suud'un açıklamasına göre önce unsurlar halinde, sonra gıdalar halinde, sonra karışımlar halinde, sonra sperma halinde, sonra embriyon halinde, sonra et parçası halinde, sonra kemik ve et halinde, sonra da bambaşka bir yaratılışla şekil vermiştir. İmam Taberi'nin tefsirinde de Nuh suresinin 14. ayeti, "Halbuki o sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır" şeklinde çevrilmiş ve önce sperma halindeydiniz, sonra sizi kan pıhtısına, ondan sonra da bir çiğnem et parçasına dönüştürüp yarattı şeklinde açıklanmıştır. Ömer Nasuhi Bilmense ayeti, "Halbuki sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır" şeklinde çevirmiş ve şu şekilde tefsir etmiştir. "Halık-ı Kerim sizi muhakkak türlü türlü derecelerde, muhtelif suretlerde yaratmıştır. Siz başlangıçta birer nutfe idiniz. Sonra kan parçası, et parçası, kemik sahibi oldunuz. Sonra da bir insan olarak vücut sahasına atıldınız. Bütün bu muhtelif ibret feza hadiseler, inkılaplar bir Halık-ı Hakim'in varlığına, kudret ve azametine birer parlak delil değil midir? Ne için siz kendi yaratılışınızı hiç düşünmüyorsunuz?" Görüldüğü gibi İslam alimleri Nuh suresinin 14. ayetini ittifakla aynı şekilde yorumlamış, sperm halinden insan haline geliş arasındaki aşamalar olduğunu ifade etmişlerdir. İnsanın yaratılış aşamaları olarak sözde ilkel türlerden gelişmiş türlere evrim geçirdiği, en sonunda da insan haline geldiğine dairse Kur'an'da ne bir izah ne de en küçük bir işaret yer almaktadır. Gerçek şu ki, insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan bir süre gelip geçti. Bu ayette aynı çevrelerin evrime delil olarak göstermeye çalıştıkları ayetlerden biridir. Bu kimseler kişisel yorumlarına dayalı bir çeviriyle kendisi anılmaya değer bir şey değilken ifadesini insanın bir insan olmadan önceki hallerinin ifade edildiği şeklinde açıklamaktadırlar. Oysa ilk iddia gibi bu evrimci iddiada gerçeklerden tamamen uzaktır. Altı çizili ifadenin Arapçası şu şekildedir: "Lem yekun şey'en meskuren." Lem yekun değildi, şey'en bir şey, meskürense zikredilen, adı geçen anlamlarına gelmektedir. Bu ifadeyi evrimsel yaratılışa bir delil olarak göstermek çok zorlama bir yorumdur. Nitekim İslam alimleri de bu ayeti evrimsel bir süreç olarak yorumlamazlar. Ömer Nasuhi Bilmen ayeti şu şekilde tefsir eder: Bu ayetler Cenab-ı Hakk'ın insanları hiç mevcut, malum değillerken bilahare birer katre sudan işitir ve görür bir halde yaratmış ve onları imtihana tabi tutmuş olduğunu bildiriyor. Nev'i insan başlangıçta hiç mevcut değildi. Sonra bir müddet içinde bir katre sudan, bir topraktan ve çamurdan tasvir edilmiş bir ceset haline gelmiştir. O insan o zaman malum değildi. Onun ne gibi bir ismi haiz ve ne için yaratılmış olduğu gök ve yer halkınca bilinmiyordu. Sonra kendisine ruh bilinci yad edilmeye başlanılmıştır. İmam Taberi ise ayeti, İnsanın üzerinden öyle bir zaman dilimi geçmiştir ki, o esnada o, şanı ve üstünlüğü olan bir şey bile değildi. O sadece yapışkan bir çamur ve değişken bir balçıktı, şeklinde tefsir etmektedir. Dolayısıyla sözü geçen ayette anlatılan ve zaman ifade eden tanımı evrimsel süreç olarak yorumlamak, Kur'an'da hiçbir dayanağı bulunmayan hayali bir yorumdur.